Merhaba, yeni bir bölümde daha bir aradayız. Ben Gülgün Göktan'la birlikte sorularınıza cevap vermeye çalışacağız bu akşam da.
Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Bize merak ettiğiniz soruları, merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
İnşallah ilk sorumuzla başlayalım inşallah.
Başlayalım.
Şöyle soruyor, 17 yaşında Deniz yöneltmiş bu soruyu. Merhaba, dua etmenin çok önemli olduğunu hep annem anlatıyor. Ben de sürekli dua ediyorum. Fakat bazen dualarımın kabul olmadığını görünce acaba dua etmesem mi diye düşünceler zihnime geliyor istemsiz olarak. Nasıl bu düşüncelerden kurtulabilirim demiş Deniz. Şimdi öncelikli olarak Deniz'e sen hiçbir zaman dua etmekten vazgeçme diyerek başlayalım cevabımızı. Duanın ne demek olduğunu bilirse aslında Deniz daha rahat eder içi ve daha güzel dua eder, daha samimi dua eder. Allah Kur'an'da duayı şöyle tanımlamış Furkan suresinde. Diyor ki 77. ayette Rabbimiz ayette şeytanı Allah'a sığınırım. Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Yani bizim Allah'la en samimi bağlantıya geçtiğimiz an aslında dua ettiğimiz an oluyor. Fakat duayı sadece bir şey istemek için edenler olduğu gibi Allah'la aslında samimi bir konuşma şekli olarak da kabul edebiliriz duayı. Çünkü sadece başı sıkıştığında bir ihtiyacı olduğunda dua etmek Allah'ı sadece o anlarda hatırlamak aslında samimi bir davranış olmaz Kur'an'a göre de Rabbimiz katında da. Rabbimiz dua için yine ayetlerde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 186. ayette. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad olurlar diyor Rabbimiz. Şimdi bunu aslında Deniz düşünürse, bu ayeti düşünecek olursa Allah diyor ki bana dua edenin duasını cevap veririm. Fakat bu duanın cevap veriliş şekilleri bizim tahmin ettiğimiz gibi olmayabilir. Çünkü Allah yine Kur'an'da insanlar hayra dua ettikleri gibi şerre de dua edebilirler diye bildiriyor. Yani duanın bize icabet olunma şekli, yani duanın kabul ediliş şekli bizim tahmin ettiğimiz gibi olmuyor olabilir. Orada Deniz'in kendi ahireti için Rabbimiz hiç tahmin etmediği şekilde o duaya bir cevap veriyor olabilir. O fark
Aslında
etmiyor olabilir
bizim için bir
gerçekten.
güzellik zaten. Biz sınırlı bir akla sahibiz. Allah'ın bize bildirdiği kadar bir muhakeme ve yargıyla düşünebiliyoruz. Allah sonsuz akıl sahibi. Allah'ın bizim bilemediğimiz her detayı bilerek, bizim için en iyisini bilerek bize o duamızın sonucunu yaratması bizim için bir lütuf ve nimet zaten. Çünkü biz o sınırlı akılla neyin iyi olacağı konusunda tam isabetli bir çıkarım yapamamış olabiliriz. Ama Rabbimiz en iyisini biliyor ve bize en faydalı olacak sonucu yaratıyor.
Bir de dua bir ibadet, bunu bilmek gerekiyor ve Allah'a ibadet etmek bizim için bir nimet. Allah duayı bir ibadet şekli olarak yaratmış. Yine ayetinde Mümin suresi 60. ayette Rabbiniz dedi ki şeytan Allah'a sığınırım. Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenenler cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Şimdi orada Allah'a olan boyun eğiciliğimizin bir göstergesi dua. Çünkü biz duayı nasıl ediyoruz? Son derece samimi, yalvara yalvara, için için ve Allah'la samimi bir bağlantı kurarak. Yani bir insanın olabilecek en samimi yaşadığı an Allah'a dua ettiği, o özellikle ihtiyaç içindeyken yalvara yalvara dua ettiği an
Evet.
olmuş oluyor ve
Acizini en iyi fark ettiği, ne kadar muhtaç konumda olduğunu, Allah vermediği takdirde,
evet.
dilemediği takdirde hiçbir şeye gücünün yetmediğini, ancak Allah'ın lütfetmesiyle herhangi bir konuda bir nimet bulabileceğini çok şuurunda olduğu ve enaniyetinin,
Tabii.
kibrinin neredeyse o anda hiç yaşamadığı belki veyahut da herkesin tabii değişik olabilir ama acizini çok fark ettiği eğer samimi duaysa
Tabii.
bir an.
O samimiyette de işte insan gerçek samimiyeti aslında görüp yaşamış oluyor ve Allah'a karşı her an o samimiyet içerisinde
Tabii.
olması gerekiyor. Mesela dua ederken, ihtiyaç içindeyken, Allah'a karşı son derece samimi olarak yaklaşırken, birdenbire nefsinin arzuladığı bir günah içerisine girerken, birden o samimiyeti kestiğinde nasıl aslında samimiyetsizlik yaptığını
Tabii,
insan kendi
tabii ki
nefsi de
şahit
şahit olmuş
oluyor.
oluyor. O yüzden de öyle bir şey işte Allah'ın da söylediği gibi büyüklenenler, Allah'a karşı ibadet etmekten büyüklenenler, Allah'a boyun eğmekten kaçınanlar o samimiyetsizliklerine kendileri de şahit
Evet,
olmuş
o yüzden
oluyorlar.
dua etmiyorlar
Tabii.
zaten hayatları içerisinde de.
Tabii.
Allah'tan dilemiyorlar.
Şimdi Allah bir de nasıl dua edeceğimizi de bize Kur'an'da aslında ayetlerle göstermiş. Bir kere genellikle mesela Deniz'e bir tavsiye olarak duanın yeri ve zamanı yoktur. Yani istediğin zaman,
Tabii ki.
istediğin yerde Allah'la zaten kendi aranda olan ve Allah'la bağlantıya geçtiğin her andır. Müslümanın tabii ki her an aklında Allah vardır ama samimi dua ederken daha derinleşir Müslüman. Ama Rabbimiz diyor ki bize duanın yeri olmadığını ayetinde Ali İmran suresinde şöyle bildiriyor. Şeytana Allah'a sığınırım. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Şimdi Allah'a her halükarda yani yan yatarken, otururken, uyurken, yani uyurken derken şuurlu olarak da uyumadan önce yatağa yattıklarında, ayakta yürürken, bir iş yaparken belki her an Allah'a yönelebiliyor Müslüman ve her an derin düşünebilme imkanı var. Derin düşünmek için böyle karanlık bir odaya çekip her şeyden kendini izole edip o şekilde değil, aksine doğadaki Allah'ın yarattığı bütün nimetleri görerek daha da çok derinleşebilir Müslüman, daha iyi düşünebilir. Ama bunu yaparken bir yandan da Allah'ın büyüklüğünü fark ettiği için Allah'a hep kendisini koruması için azabından, büyüklüğünden ne kadar boyun eğici olduğunu göstererek dua ediyor. Peki nasıl dua ediyor Müslüman? Yüksek olmayan bir sesle. Yani gösteriş için dua etmez
Tabii.
Müslüman. Çünkü en samimi olduğu andır diye söylüyoruz. Yalnız başına ve için için dua eder. Yine bunu da Allah Araf suresinin 205 ve 206. ayetlerine şöyle bildiriyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Rabbini sabah akşam yani herhangi bir vakit fark etmez her an. Yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma. Şüphesiz Rabbinin katında olanlar ona ibadet etmekten büyüklenmezler. Hep Allah duadan sonra ibadette büyüklenmemeyi hatırlatıyor. İşte öyle bir samimiyet ve öyle bir boyun eğicilikle ve Allah'ın varlığını hissederek dua. Onu da Müzzemmil suresinin 8. ayetinde şeytana Allah'a sığınırım. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönel. Bu her şeyden kendini çekmek dünyadan, bütün ortamlardan, her yerden ayrılıp da tamamen izole olmak anlamında değil, ruh hali olarak Allah'ın varlığını her an yakın olarak hissetmek anlamında. Ve son bir ek daha yapayım bu ayetlerle birlikte duayı anlatımımı. Korku ile ümit arasında olması gerekiyor dua ederken. Yani biz Allah'a yalvara yalvara dua ederken ahireti istiyoruz, onun rızasını kazanmayı istiyoruz başta ve rahmetine kavuşmayı istiyoruz ama hiçbir zaman emin olamıyoruz. O yüzden de Allah'a hem korku hem de ümitle dua ediyoruz. Onu da Rabbimiz Yusuf suresinin 87. ayetinde Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden umudunu kesmez diye bize bildiriyor inşallah.
Çok teşekkürler Didemciğim. Çok güzel anlattın dua konusunu. Gerçekten Allah bizim en yakın dostumuz, en sevdiğimiz varlık. O yüzden de en yakın olacağımız, en samimi olacağımız varlık. İnşallah bu nimeti herkes çok güzel fark eder ve en güzel, en yoğun şekliyle yaşar. Dünyadaki hiçbir nimetle, maddi hiçbir güzellikle kıyaslanmayacak müthiş bir nimet Allah'tan bize, lütuf.
O yüzden de buradan bir kere daha Deniz'e söyleyelim. Her şartta ve her imkanda muhakkak dua etmeye devam et.
İnşallah.
İnşallah Allah onların hepsine icabet ediyor. Sen bunların hepsinin hikmetini ahirette inşallah göreceksin.
Tabii inşallah. Başka bir sorumuz var. Pınar Turan kardeşimiz geçen programda bahsetmiştik fakat vaktimiz olmadığı için bu programa bırakmıştık. İslam aleminin biraz olsun öz eleştiri yapmasının zamanı gelmedi mi artık? Hristiyan dünyasına baktığımızda Hristiyanlardan birbirleriyle savaşan bu kadar çok topluluk görmüyoruz. Ama Müslüman dünyasındaki ölümlerin %90'ının yine Müslümanların eliyle olduğunu şahit oluyoruz. Hocam bu durumun asıl sebebi nedir ve bunu nasıl önleyebiliriz diye sormuş Pınar. Çok önemli bir soru gerçekten. Anlatıyoruz gerçi her sorumuzda bunu biraz parça parça ama bir kere daha değinelim. Şu anda gerçekten dünyanın her yerinde çok büyük bir acı yaşandığını görüyoruz. Bir gün buradaki artık olamaz daha acı bir olay derken bir başka ülkeye bir anda gözler çevriliyor. O olay tali bir konu gibi geride kalıyor. Halbuki ikisi de birbirinden gerçekten dehşet verici ortamlar oluyor. Çok büyük kayıplar yaşanıyor. Hemen hemen özellikle de şu son aylarda, son bir yıl içerisinde Orta Doğu'da giderek şiddetlenen, artan her gün yeni haberler geliyor bu yönde. Bunlar tabii ahir zamanın bir özelliği. Bunu biz hadislerden, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği ahir zaman bilgilerinden çok iyi biliyoruz. Bunların inşallah İslam ahlakının hakimiyetinin yaklaştığını gösteren alametler olduğunu, hemen bundan önce böyle bir ihtiyaç insanların içerisine girmesi için, Allah'a dönmeleri için özel olarak yaratıldığını biliyoruz. Ama çözümü de bunun aslında Allah gösteriyor. Bunun çözümü de çok kolay. Fakat Müslümanlar bu çözümü düşünmeye herhalde, kimi Müslümanlar diyelim, dünyanın çeşitli yerlerindeki, o kadar herhalde yanaşmıyorlar. Arkadaşımızın söylediği gibi öz eleştiriye yanaşmaktansa hep başkalarını suçlama yoluna gidiyorlar. Müslümanların hedef alındığı, Müslümanlara özellikle bunların yapıldığı, tabii bu tarz projeler olabilir, gizli bu tarzda planlar olabilir, hedefler olabilir. Ama Müslümanların önce kendi yaptıkları hatalara da bir bakmaları gerekiyor. Şu an dünyada baktığımızda büyük oranda bağnazlığın hakim olduğunu biz biliyoruz. Bunun etkilerini de biliyoruz. İslamofobinin en büyük sebeplerinden birinin İslam adına ortaya çıkan, ancak İslam ahlakıyla aslında hiçbir şekilde bağdaşmayan terör örgütleri olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu terör örgütlerinin eylemleri dışında da Müslümanların kendi içlerinde hurafelere kapılıp din dışı gösterdikleri yaşam şekillerinin Müslüman olmayanları korkuttuğunu biliyoruz. Az önce bahsettiğimiz, önceki programda da anlattığımız bütün konular buna dahil. Mesela sanata, estetiğe önem vermemeleri, bunları helal olan nimetler olarak görmemeleri, güzel giyinmeyi, güzel evleri, Müslümanların zenginliğini, bunların hepsini yanlış olarak değerlendirmeleri önemli. Şimdi Batı toplumlarına baktığımızda bir korku var Müslümanlardan. Göçmenlerden çekiniyorlar, ülkelerine gelen turistlerden çekiniyorlar. Kim terörist acaba diye hep Müslümanlara böyle bir yaklaşım içerisindeler. İşte burada Müslümanların düşünmesi gerekiyor. Biz nerede yanlış yapıyoruz, neden böyle bir izlenim oluşuyor diye. Acaba onlar son derece medeni olduklarını, kültürlü olduklarını, modernlikten çok hoşlandıklarını, aydın olduklarını, bilim yanlısı olduklarını, sanata, estetiğe önem verdiklerini, güzel ahlaklı olduklarını, nefret toplumlarına karşı olduklarını, kavgaya, kargaşaya, teröre karşı olduklarını çok daha iyi vurgulasalar, kendi kullandıkları üsluplarda hem Müslümanlara karşı hem diğer düşüncelere karşı hoşgörüyü, adaleti, merhameti çok daha iyi gösterseler, acaba bu ön yargı ortadan kalkar mı? Bunu bir değerlendirmeleri gerekiyor.
Bir de önce aslında senin bu anlattıklarınla beraber kendilerinin saygı duyulacak insanlar olduğuna inanmaları gerekiyor Müslümanların gerçekten.
Tabii.
Çünkü şu anda
çok önemli,
hem Müslümanlar kendi kendilerine saygı duymuyorlar, hem birbirlerine saygı duymuyorlar. Dünyada Müslüman ölümleri sadece bir istatistik olarak geçiyor ve bu gerçekten aslında çok büyük, çok vahim bir olay. Yani orada mesela belki binlerden, yüz binlerden bahsedilirken sadece bir istatistiki bilgi gibi
tabii
insanların arasına geçiyor. Haberlere konu olurken bir insani de sanki hani zarar gelmiş bir eşyadan bahsediliyormuş gibi bir lakaytlık içerisinde aslında bahsediliyor. Halbuki hepsi can, hepsi insan ve başta kendi kendilerine o saygıyı Allah'ın yarattığı, en güzel surette yarattığı bir varlık olarak, bir insan olarak, inanan bir insan olarak böyle bir saygı göstermeleri gerekiyor ki diğer dediğin gibi insanlar da onu görebilsinler.
Tabii ki. Yani bu dünyadaki bu zulmü, kendi içlerinde yaşadıkları bu zulmü durdurmaları mümkün. Hepimizin çok iyi bildiği Allah'ın vaadi var, müjdesi var biliyorsun. Nur suresi 55. ayette kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bize güvenliğe çevirebileceğini dünyayı vaat ediyor korkularından sonra. Şu an insanlar korku içerisinde. Her Müslüman ülkesinde hemen hemen ya etnik çatışmalar, ya saldırılar, terör eylemleri, hepsi mezhep çatışmaları ardı arkası kesilmiyor. Ama bunları durdurmak çok kolay. Biz eğer samimi olarak bizi öz eleştiri yoluna gidersek, Allah bizim aklımızı açar, yolumuzu açar, yollarını gösterir, onları uygulatmayı da çok kolay kılar. Ama eğer hep suçu başkalarında ararsak, düzeltecek bir şey aramazsak kendimizde, o zaman bulamayabiliriz tabii ki. Bu yüzden bizim yazılarımızla, sohbetlerimizle, hocamızın eserleriyle, programlarıyla bu çağrıları çok çok önemli gerçekten. Bağnazlığın İslam dininden tümüyle temizlenmesi, İslam dininin, İslam ahlakının güzelliğinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşandığı gibi tüm güzelliğiyle ortaya konması gerekiyor ki dünyadaki bu korku kalksın, Müslümanların da ezilmesi ortadan kalksın. O zaman kimse Müslümanlara potansiyel bir düşman, potansiyel zarar verecek bir insan olarak bakmayıp birlikte yaşayabilecekleri, sevgi duyabilecekleri, dost olabilecekleri, farklı fikirde de olsalar, farklı dinde de olsalar, hoşgörüyle komşuluk yapabilecekleri, iş ortaklığı yapabilecekleri, aynı okulda okuyabilecekleri toplumun barışçıl bireyleri olarak görecekler. Bu yönde bütün ülkelerin, bütün toplulukların, İslami grupların çok ciddi çalışma yapması gerekiyor. İnşallah Allah mutlaka güzel bir sonuç yaratacaktır.
Bunu aslında hocamız sık sık dile getiriyor gerçekten. Bir herhangi Müslüman ülkede herhangi bir olay olduğunda hemen Batı toplumları suçlanıyor. Neden yardım etmiyorsunuz diye. Tabii ki Batı toplumlarının da Müslüman ülkelere bakış açısını değiştirmeleri gerekiyor. Bizim daha önceki programlarda da anlattığımız Tabii. gibi sosyal darwinizmin zihniyeti olarak önemli. Zaten elimine edilmesi gereken topluluklar olduğu gözüyle değil, insan oldukları, sadece petrol kuyularını yönetebilecekleri bir grup olarak değil, onları yönetip elde edecekleri maddi bir imkan kaynağı olarak değil, burada yaşayan aileleri olan, canları, hayatları olan insanlar olduklarını gerçekten Batı toplumunun düşünmesi gerekiyor. Fakat burada hocamız her zaman hatırlattı, geçtiğimiz günlerde de başbakanımızın da aslında aynı üslupla hatırlattığı gibi, Müslümanların bir olay olduğunda önce kendilerine dönüp o öz eleştiriyi yapmaları gerçekten çok önemli. Neden Batı bize yardım etmiyor değil, neden Müslüman topluluklar bir araya gelip zaten böyle bir ortam meydana gelmeyecek şekilde kendilerini buna uygun hale getirmiyorlar. Bunun muhakkak sorulması gerekiyor. Evet. Burada da en önemli açık, Müslümanların zaten kendi aralarında düştükleri tefrikadan dolayı, ki yine Başbakanımız geçtiğimiz günlerde bunu söylemişti, tefrika zaten her zaman başkasının onlara zulmetmesine vesile olur diye, ki hocamızın da her zaman üstünde durduğu gibi ihtilaf değil, ittifakta birleşmesi Müslümanların.
Farz
İhtilafın rahmet olmadığı, tabii ki dediğin gibi farz olduğu konusunda Müslümanların bu konuyu zaten birinci dereceden Allah'ın farzı olduğunu, Bediüzzaman Hazretleri'ne söylediği gibi İttihat-ı İslam'ın farz olduğunu düşünmeleri gerekiyor. Ve bu şekilde hareket etmedikleri için, yani siz diyor Allah, şeytan Allah'a sınırım, birbirinizle dost olup veli olmazsanız, bir araya gelmezseniz yeryüzüne büyük fitne ve bozgunculuk çıkar diye Rabbimiz bildiriyor Enfal suresinde. İşte tam olarak şu anda dünyada gerçekleşen de bu oluyor. Müslümanlar birlik olmadığı için, Müslümanlar birbirlerine inanan samimi kullar olarak bakmadıkları için, çeşitli ayrılıkları öne sürüp birbirlerine vahşet uyguladıkları için, artık tartışmayı Tabii. bir kenara bıraktık. Fikir ayrılıklarında birbirleriyle anlaşamamazlık değil, direkt vahşet uygulama
Sen
var ortada.
Sen benden misin diyor, değilim Değil. Diyor. O zaman öldürüyor yani evet. böyle bir noktaya gelmiş durumda
Başka
gerçekten.
Başka bir alternatif de yok. Sadece ölümle karşılık buluyorlar ki Kur'an bütün dinlerin, bütün insanların, inanan olsun, inanmayan olsun, her zaman yaşaması üzerine,
Tabii
yani
ki.
Masum bir canın hiçbir zaman alınmaması üzerine bütün insanlara
Herkesi kazanmaya yönelik.
Kitap. Herkesi dediğin gibi kazanmaya yönelik. O yüzden de buradan senin de vesilenle bir kere daha Müslüman alemini İttihat-ı İslam'ın farz olduğunu İnşallah. Ve İttihat-ı İslam sağlanmadığı sürece bu ayrılıkların, bu çatışmaların, bu kargaşaların devam edeceğini hatırlatıyoruz. Ama tabii ki İttihat-ı İslam'ın olması için de Allah dünyayı adetullah gereği, peygamberimiz de bize bildirdiği gibi sevgi öğretmenine ihtiyaç olacak şekilde evet. yaratmış. O yüzden de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önderliğinde biz bütün dünyada rahatlığa, barışa vesile olacak İslam aleminin ittifakını bir an önce oluşturması için Allah'a buradan dua ediyoruz inşallah. İnşallah. Ben de bir soru daha okuyayım. Bir izleyicimizden gelmiş. Diyor ki, daha önce Müslüman olan, sonradan ateist olan bir arkadaşım diyor. Her şeyi Allah yaratmış, peki Allah'ı kim yaratmıştır gibi bir soru sordu diyor. Nasıl cevap vermeliyiz diyor. Şimdi insanların aslında birçoğunun ateist olmasına sebep olan şey Allah'ın varlığını takdir edememeleri. Zaten Allah'ın varlığını gereği gibi takdir edemedikleri için Allah'ın yaratma gücünü de anlayamıyorlar. Tek yaptıkları şey Allah'ı haşa insan vasıflarıyla değerlendirmek oluyor. Bir insan düşünüyorlar, Allah da o insanı yaratmış, o insana o özellikleri vermiş, o özelliklerin en üstününe sahip olan bir yaratıcı gibi. Ama çoğunlukla göklerde bulunan, haşa Rabbimizi tüm bu eksik vasıflardan tenzih ederim. Ve dünya işlerine pek karışmayan, sadece dünyayı yaratıp bırakan, haşa ve insani en üst vasıflarda olan bir yaratıcı gibi değerlendiriyorlar. Halbuki Allah sizin hayalinizin, tahayyülünüzün, aklınızın alabileceği sınırların çok ötesinde üstün bir kudret sahibi bir yaratıcı. Yani bu ne demektir? Bizim şimdi hayalimizin ötesine demek, biz aciz varlıklarız. Allah bizi yaratıyor.
Bize hayal etmeyi öğreten Allah, biz o kadar hayal edebiliyoruz.
Dediğin gibi, yani bilgimizi veren de Allah. Biz bir kere yaratılmışlarız. Yani yaratılmışları yaratanla kıyaslamak yapılabilecek en büyük hatadır. Halbuki Allah yarattığı bütün varlıkları zamana ve mekana tabi olacak şekilde yaratmış. Biz zamanı biliyoruz. Program başladı. Kaç dakika geçti? Bu programın bir başı var ve bu programın bir sonu olacak. Yani geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek var ve biz buna tabiyiz. Bunun dışında bir yaratış bilmiyoruz biz. Yani bir şekle tabi olmamışız. Ve biz bir mekan içinde oturuyoruz. Varlıklarımız var, bedenlerimiz. Bu bedenlerle birlikte dünya dediğimiz bir gezegende yaşıyoruz ve o dünyada uzay boşluğu içerisinde diğer gök cisimleriyle birlikte hareket ediyor ve bir mekana tabiyiz. İşte Allah bütün bunların dışında. Bu da ne demektir? Zamanı yaratan Allah, mekanı yaratan Allah ve Allah zamandan ve mekandan münezzeh. Yani onlara tabi değil. Evet. Dolayısıyla Allah'ın öncesi ve Allah'ın sonrası diye bir şey zaten söz konusu olamaz. Allah'tan öncesi de yoktur, sonrası da yoktur. Allah evveldir, ahirdir ve hepsidir. Yani şu bizim zaman dediğimiz ve geçmişten başlayıp da sonsuza kadar sürecek olan o zaman Allah katında tek bir andır. Yaratılmıştır ve bitmiştir. Allah onu yaratmıştır. İçindeki her detayı, her saniyeyi bilir, her olayı bilir kaderinde. Onun içinde yaşamış olan milyarlarca insanın her saniyesini bilir ve yaratır. Ve bu yaratılmış olanları biz gerçekleştikçe görürüz. İşte Allah bunların hepsinden münezzehtir. Çünkü bunları yaratan Allah'tır. Siz Allah'ı insani vasıflarla değerlendirmez, Allah'ın gücünü gereği gibi takdir ederseniz, o zaman Allah'ı tam kavramış olursunuz. Tabii ki hiçbir zaman gücünün sınırlarını tam olarak kavrayamayız. Ama nasıl bir yaratıcı olduğunu, sonsuz güç sahibi olduğunu ve Allah'ın büyüklüğünün ne demek olduğunu çok iyi kavrayabilirsiniz. Bunu hocamızın çok güzel bir örneği vardı. Kısaca onunla da tamamlamak istiyorum. Dünya üzerinde biz biliyoruz ki atomlardan meydana geliyor her şey. Ve dünya üzerinde bütün uzay, evrenle birlikte sayısız gezegen ve gök cisimleri var. Bizim uçsuz bucaksız evren dediğimiz o evrenin hepsinin şu anda dünyada mevcut olan atomlardan sadece bir tanesinin içerisinde olduğunu düşünün. Ve dünya üzerinde mevcut olan atom sayısı kadar yaratılmış evren olduğunu düşünün. Allah hepsini aynı anda yaratma, gözetme ve hepsinin içerisinde bizim dünyamız gibi dünyalar ve dünya tarihi yaratmaya kadirdir. Ki bu bizim aklımızın alabileceği bir örnektir. Bunun çok daha üzerinde sonsuz evreni aynı anda yaratma ve yönetmeye kadirdir Allah ve hepsinde bir kader yaratmaya kadirdir. Bizim aklımız işte bunun sınırlarını almayı geçer. Yani hiçbir şekilde kavramamız mümkün olmaz ama Allah böyle güç sahibidir. Belki kardeşimiz maşallah bu şekilde düşünebilir inşallah.
Allah Allah'ın yüceliğini gereği gibi takdir edebilmemizi nasip etsin.
İnşallah.
Çok önemli. Allah'ı ne kadar çok takdir edebilirsek inşallah imanımız, derinliğimiz inşallah o derecede Allah güçlendirir inşallah.
İnşallah bugünkü programımız da burada sona eriyor. İnşallah bize sorularınızı merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle inşallah.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.